Sevgili izleyicilerimiz, her hafta Portföy Yönetim şirketlerimizle yaptığımız yayınımızın bu haftaki bölümündeyiz. Konuklarımız HSBC Portföy'den, bu sponsor yayınımızda HSBC Portföy Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanı Ali Toydemir bizimle beraber her zaman olduğu gibi ve HSBC Portföy'ün baş ekonomisti İbrahim Aksoy yine sorularımızı yanıtlayacak. Ben hep biliyorsunuz kendilerine iki soru soruyorum, ekonomiyle ve piyasa ile ilgili, sonra da yatırım fonlarıyla ilgili önümüzdeki dönem neler düşünüyorlar, neler bekliyorlar bunları iletmelerini istiyorum. Şimdi ben yine her zaman olduğu gibi İbrahim Bey ile başlayacağım, piyasalar tarafıyla başlayacağım. Aslında geçtiğimiz günlerin en önemli verisi Amerika'nın enflasyon verisiydi. TÜFE verileri geldi çarşamba günü ve TÜFE verisine baktığımız zaman aslında beklentilerin de altında bir gerçekleşme görüyoruz. Mart ayında %5'e geriledi TÜFE, %5,2 olması bekleniyordu. Oldukça hızlı bir şekilde düşmüş oldu aslında. Fakat bu manşet enflasyon tarafı, bir de çekirdek enflasyona baktığımızda, yani enerji fiyatlarındaki değişimi ve gıda fiyatlarındaki değişimi göz ardı ettiğimiz zaman manşet enflasyonda aslında bir yükseliş var. Piyasalarda bu yönde bekliyorlardı zannediyorum. %5,6'lık bir artış. Şimdi burada hani akla hizmetler enflasyonunda bir yapışkanlık mı var? Bu soruyu getiriyor. Ben hani bir bunu sormak isterim İbrahim Bey'e. Bunun dışında bu şekilde bir çekirdek enflasyon gelmesi, acaba Fed'in 2-3 Mayıs tarihleri arasında yapacağı para piyasası kurulu toplantısında faizi 25 baz puan arttırmak için elini güçlendiriyor mu? Piyasanın da beklentisi bu yöndeydi aslında. Hani bu tarafı konuşabiliriz. Bir de dün İbrahim Bey bu Fed tutanakları açıklandı. Fed tutanaklarında da hani dikkat çekici nokta hafif bir resesyon ihtimalinden bahsediyor FED yetkilileri. Hani bununla ilgili ne düşünürsünüz? Aslında daha önce gelen veriler de özellikle işte geçen hafta ICM imalat endeksi 46,3'e düşmüştü. Acaba imalat tarafında bir daralma mı var? Ve bu da bir hani resesyonun öncül göstergesi olabilir mi? Bu soruları akla getirmişti. Hani hem FED'in faiz politikası hem de resesyonla ilgili görüşlerinizi rica edeceğim.
TÜFE enflasyonu belirttiğiniz gibi manşet veri piyasa beklentisinin altında geldi. Fakat çekirdek enflasyonunda baktığımızda aslında enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonda beklendiği gibi sınırlı da olsa bir artış oldu. Bunun dışında tabii bu artışın ana nedeni aslında çekirdek mallar değil, hizmetler. Hizmetler sektöründe hani iş gücü piyasası halen sıkı olduğu için yukarı yönlü enflasyonist baskılar var. Bu da aslında çekirdek enflasyonda düşüşü şimdilik engellemiş gibi görünüyor. Biz biliyoruz ki Fed çekirdek TÜFE enflasyonuna da değil fakat daha çok çekirdek PCE endeks enflasyonuna odaklanıyor. O tabii TÜFE verisinden daha geç açıklanıyor. Diğer yandan üretici fiyatları enflasyonu verisinde de hani piyasa beklentisinden daha düşük bir veri gördük. Aslında bu piyasalar açısından olumlu olarak nitelendirilebilir. Burada bizim gördüğümüz hani Fed fonları vadeli kontratları 3 Mayıs'taki toplantıda, 3 Mayıs'ta bitecek toplantıda Fed'den 0,25 puanlık bir faiz artışını %70 ihtimalle fiyatlıyor. Biz de aslında HSBC Portföy Yönetimi olarak 0,25 puanlık bir faiz artışı yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu tarafta tabii Fed tutanaklarında ılımlı bir resesyondan bahsedildi ama ılımlı ifadesini ben önemli buluyorum. Orada aslında önemli bir sinyal etkisi var. Hani Fed şunu söylüyor aslında, bu resesyonun hafif olmasını bekliyorum. O yüzden aslında benim tercümem Fed'in şimdilik benden faiz değişikliği beklemeyin dediği yönünde. Fakat piyasada çok ciddi aşağı yönlü bir fiyatlama var faizlerde. Piyasa fiyatlaması da 25 baz puan faiz artışı olacağı yönünde ama daha sonra Temmuz'dan itibaren olacak faiz indirimleri de yani faizin sene sonuna kadar 0,75 puan düşürülmesi bekleniyor Fed tarafından ki bu Fed'in kendi görüşüyle tamamen ters. Hani Aralık projeksiyonlarında %5,1 faiz tahmin ediyordu yetkililer ortalamada. Şimdi Mart projeksiyonlarında bunu revize etmeyerek 5,1'de korudular. Ama açıklanan tutanaklardan gördük ki aslında bunu %5.1 seviyesinde korumalarını, bu faiz oranı tahminini, esas olarak bölgesel bankalardaki sorunlardan kaynaklı temkinli tavırdan kaynaklanmış görünüyor. Yani aslında bölgesel bankalarda sorun görmeseydik muhtemelen Fed faiz tahminini belki %5.7'ye 5.7 civarına çıkaracaktı. O yüzden hani bence henüz faiz indirim beklemek için erken. Powell'ın daha önce birkaç defa söylediği bir şey vardı. Biz geçmişin hatalarını tekrarlamak istemiyoruz. Paul Volcker 80'lerin başında ABD'de faiz artış yapan Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker ve ekibi, tabii ekibinde hakkını yememek lazım. Çok iyi bir merkez bankacısı, çok iyi bir Merkez Bankası ekibiydi. Enflasyonda ilk etapta mücadele ederken enflasyonun bir miktar düşmesi sonrası onlar da faiz indirdi. Fakat sonra tekrar enflasyon daha yüksek seviyelere çıkınca bu defa daha fazla faiz arttırmak zorunda kaldılar. Yani indirdikleri faiz seviyesinden daha yüksek bir faiz seviyesine çıkarmak zorunda kaldılar. Bence Powell bu hatayı kastediyor. Tabii şimdi belki 43 yıl sonra bakınca buna hata olarak adlandırmak çok kolay. Geride olan şeyleri bakıp değerlendirmek çok kolay. Ben dediğim gibi aslında çok önemli bir iş yaptılar. Ama Powell bu ilk hataya düşmek istemiyor gibi ekibiyle. Yani o yüzden ben çok aceleci olacaklarını düşünmüyorum faiz indirimleri konusunda. Bu ılımlı ifadesi de aslında bir anlamda ona işaret ediyor. Bir kez daha aslında Aralık ayında gördüğümüz gibi piyasanın faiz görüşüyle Fed'in faiz görüşü ciddi oranda ayrışmış durumda. Piyasa 0.75 puan faiz indirimi bekliyor. Temmuz toplantısından itibaren, toplamda yıl sonuna kadar. Fed ben %5.1'e çıkaracağım faizi. Yani bir 0.25 puanlık faiz artışı yapacağım. Ve o seviyede sabit kalacak diyor. Bu ayrışma hani önümüzdeki dönemde euro dolar, sterlin dolar, ons altın ve ons gümüş için önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Zaten bu faiz indirimleri önemli ölçüde euro dolar, sterlin dolar, ons altın ve ons gümüşte yukarı yönde fiyatlanmış gibi görünüyor. Yani burada eğer piyasa Fed'in faiz hareketleri konusunda görüşünü değiştirir de faiz indirimi beklemez bir pozisyona gelirse fiyatlama asimetrik olabilir. Yani hani bundan sonra gelebilecek işte bugünkü veri gibi aslında üretici fiyatları, enflasyonu gibi verilerin ben demin bahsettiğim enstrümanlar üzerinde yukarı yönlü etkisinin sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Ama Fed'in faiz indirimi yapmayacağına dair algıyı güçlendirecek verilerin ise belirttiğim gibi bu dört enstrümanda aşağı yönlü baskıya neden olabileceğini düşünüyorum. Yani bu dört varlıkta aslında yukarı yönlü potansiyel bence önemli ölçüde azalmış durumda. O yüzden bu noktadan sonra temkinli bir görüşümüz var. Euro, sterlin, ons altın ve ons gümüşün dolar karşısındaki değeri konusunda.
Evet, zaten aslında siz daha önceki yayınlarımızda da söylemiştiniz. Burada piyasanın önden aslında bir takım verileri fiyatladığını ve arada bir aslında Fed ile bir asimetri olduğunu, belki onun yansımaları olarak da değerlendirilebilir mi bu? Yani önden aslında çok yüksek fiyatlayıp altını, euroyu, sonrasında geri çekilmeler görebiliriz.
Evet, öyle düşünüyoruz. Çünkü burada hani düşünün önümüzdeki günlerde birkaç tane ekonomik aktivite verisi iyi gelirse, aa bakın Fed faiz indirmeyecek diyebilir piyasa oyuncuları ve tekrar bu varlıklarda düşüş görebiliriz. Aslında Ocak'ta buna benzer bir resimle karşılaşmıştık. O dönemde de biz benzer bir görüşe sahiptik. Ve verilerin iyi gelmesiyle tekrar bu defa Fed %5.1 faiz beklerken piyasa %5.7 faiz fiyatlamaya başlamıştı. Ve euro dolar paritesi 1.10 seviyesinden 1.05'e kadar gerilemişti. Ons altında da ciddi bir aşağı yönlü hareket görmüştük. Yine benzer bir durumla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden yatırımcıların temkinli olmasında fayda görüyoruz. Ilımlı resesyon diyoruz. Aslında ılımlı bir yavaşlama Fed'in de isteyebileceği bir şey. Çünkü faiz artışlarının enflasyonu düşürmesinin yolu esas olarak bu talebi yavaşlatmak. Şimdiye kadar bu talebin önemli ölçüde yavaşlamadığını gördük. O yüzden hani ılımlı bir resesyon, ılımlı kalmak kaydıyla Fed tarafından enflasyonla mücadelede tercih edebilir diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik hani ılımlı resesyon ifadesi kullanıldı diye belirttiğim gibi biz Fed'den faiz indirimi beklemiyoruz.
Beklemiyoruz, evet. Şimdi bizim tarafa gelecek olursak İbrahim Bey, Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uzunca bir zamandır dövize olan talebe ket vurabilmek için bir takım önlemler almaya çalıştığını, bir takım mevzuat değişiklikleri yaptığını görüyoruz. Geçtiğimiz cuma da gene böyle bir dizi bankalara mevzuatla ilgili değişiklik gönderildi. Şimdi hani sizin buradaki görüşünüz de aslında çok merak ediyorum ben. Seçimlere kadar TL'deki bu mevcut seviyeler korunabilir mi? Mesela bundan önce sizinle konuşurken böyle dolar kuru bir kuruş artıyor diyorduk. Şimdi böyle ikişer üçer kuruş artmaya başladı günlük bazda baktığımızda. Hani 20 lira seviyelerinde belki seçimlere kadar tutulabilir mi? Benim merak ettiğim o. Seçim sonrası da hani TL'de değer kaybı olacak diyenler var. TL değer kazanacak diyenler var. Çok muhtelif aslında raporlar okuyoruz. Görüşler duyuyoruz. Örneğin sizin de bugünkü günlük raporunuzda HSBC Portföy'ün bu Türk hazır giyim sektörü temsilcilerinin yaptığı bir açıklamaya yer vermiştiniz. O dikkatimi çekti. Orada da derler ki rekabetçi kur nedeniyle biz aslında ana pazarımız olan Avrupa Birliği'nde artık hani iş alamama durumuna gelmeye başlıyoruz. Eğer kur işte 24-25 lira çıkarsa ancak o zaman belki Avrupa Birliği tarafı tekrar hani bize teveccüh gösterebilir gibi bir açıklaması olmuş hazır giyim sektörü temsilcilerinin. Bu hani bir tarafı işin. Diğer taraftan dün Citibank'ın ekonomistlerinin bir raporunu okudum. Orada da seçim sonrasında işte bizim risk primlerimizin düşmesi ve yabancı yatırımcıların gelmesiyle beraber onlar da Türk lirasının %12 oranında değer kazanabileceğini tahmin ediyorlar. Epeyce kafalar karışık gibi gözüküyor farklı senaryolara göre. Siz ne dersiniz?
Şöyle aslında biz tabii bu haberler, bu açıklamalar oldukça önemli. Bizim de şöyle bir çalışmamız var. Yani oldu geçtiğimiz günlerde. Biz de faiz indirimi başladığı dönemden itibaren yani Eylül 2021 öncesindeki aya, Ağustos 2021'de ihracatçıların maliyetine, kur seviyelerine, dolar TL, euro TL ve döviz kuru sepeti seviyelerini 100 diyerek bir endeksleme çalışması yaptık aslında ve bu çalışmada şunu gördük. Aslında Merkez Bankası geçen sene Temmuz ayına kadar döviz kuru sepetinin TL karşısında ihracatçıların maliyet artışı kadar değer kazanmasına izin vermiş. Fakat daha sonraki dönemde döviz kurundaki artışlar hem dolar TL hem euro TL hem döviz kuru sepetinde ihracatçıların maliyet artışlarının altında kalmış. Yani orada ben şöyle bir mekanizma olmuş olabileceğini düşünüyorum. Seçimlerden önce Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimi enflasyonun düşmesini hedeflediği için bir anlamda kuru görece stabil tutmak istemiş olabilir ki baz etkisiyle enflasyon düşebilsin. Döviz kurundaki olası artıştan dolayı enflasyon artmasın. Ya da enflasyonist etkiler görülmesin. Şimdi bu tarafta hani bizim genel olarak gördüğümüz ihracatçıların maliyetleri açısından esas sorun Euro TL'de görünüyor. Biz de hani yaptığımız çalışmayla beraber bugün için ihracatçıların Ağustos 2021'den beri olan maliyet artışlarını karşılayacak Euro TL kuru seviyesini 25 civarında hesaplıyoruz. Ama dolar cinsi ihracat yapan ihracatçılar için kur daha uygun seviyelerde dolar kuru. Şöyle söyleyeyim, orada da hani 21'e yakın bir kur seviyesi öngörüyoruz. Yani bugün eğer dolar TL 21, euro TL 25 olsaydı ihracatçıların rahatça ihracat yapmaya devam edebileceğini biz hesaplıyoruz. Yani burada bulduğumuz euro TL seviyesi aslında tekstil ihracatçılarının telaffuz ettiği seviyelerle paralel. Geçtiğimiz aylarda 22-23 seviyesi telaffuz edilmişti ama o zamandan bu zamana maliyetleri arttığı için ihracatçıların kur seviyeleri de otomatikman yukarı yönlü revize edilmiş gibi görünüyor. O açıdan TL'de bir değer kaybına ihtiyaç var gibi görünüyor. Çünkü cari açık 50 milyar doları geçmiş durumda. Çünkü 2012 yılı civarında bir dönem 75 milyar dolara kadar yükselmişti cari açık. Tüketim malları ithalatının hızlandığını görüyoruz son dönemde. TL bir anlamda ithalat için ucuz, ihracat için pahalı görünüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani reel efektif döviz kuruna baktığımızda yurt içi üretici fiyatları endeksi bazlı 2017'den beri en yüksek seviyede. Şu yorumları da duyuyorum ben. Yani hani bizim değerlendirmemiz TL'nin aşırı değerli olduğu yönde ama şöyle yorumlar da var. Türk lirası aslında şu anda aşırı değerli değil. Çünkü 2011-2012'de reel kur seviyesi çok çok daha yüksekti şeklinde yorumlar var ama biz buna katılmıyoruz. Çünkü 2001-2012'de cari açığı finanse edecek dış finansman girişleri vardı Türkiye'ye. Yani hani finansal akımlar vardı ama şu anda yok. Ya da 2001-2012'de Merkez Bankası'nın yüksek miktarda net döviz rezervi vardı cari açığı finanse edebilecek. Ama şu anda net döviz rezervleri eksi 60 milyar dolara yaklaşmış durumda swaplardan arındırıldığı zaman. O yüzden hani bugünkü reel kur seviyesini 2011-2012 ile kıyaslamak hani elma ile armutu karşılaştırmaya benzer. Yani hani ben bazen şu örneği veriyorum yani hani işte her birimiz kendimizin 12-13 sene önceki halini düşünelim. Daha farklı insanlardık muhtemelen yani hani bazı değişimler bizde de oldu, insanlarda da oluyor. O yüzden reel kuru bugün 2011-2012 ile karşılaştırmak doğru değil. Şu anda maalesef döviz rezervleri çok zayıf seviyelerde ve finansal girişler yok. O yüzden cari açığın daha da artmaması gerekiyor. Bu nedenle TL'de bir miktar değer kaybına ihtiyaç var. Seçimlere kadar biz Türk lirasının stabil seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Çünkü hesaplamalarımız Merkez Bankası'nın hazineyle olan protokol kapsamında zaman zaman döviz satışları yapmış olabileceğini işaret ediyor. Diğer yandan kur korumalı mevduat türünde 7 Nisan'la biten haftada da çok ciddi bir artış oldu. 3.6 milyar dolarlık bir artış oldu. Bu da aslında ve Türk lirası mevduatında son dönemde görülen artışlar mevduat faizlerinde bir miktar kurda stabil seyri sağlıyor gibi görünüyor. Bir de tabii düzenlemelerin de etkisi var. Döviz piyasası da önemli ölçüde regüle edilen bir piyasa artık Türkiye'de. Tüm bu faktörlerle Türk lirası stabil bir seyir izliyor ama seçimlerden sonra sı için TL'de bir değer kaybına ihtiyaç var. Yani bu seçim sonuçlarından bağımsız olarak görülüyor aslında. İhracatçıların açıklamaları da bunu bir anlamda teyit ediyor. O yüzden hani ben şu görüşe katılıyorum. Bir noktada 2018 başında hisse senedi, TL cinsi devlet tahvili ve swap piyasasındaki yabancı pozisyonu 150 milyar dolar civarındaydı. Hatta daha öncesinde 2013 yılı civarında 175 milyar dolara kadar yükselmişti bu rakam. Yani şu anda 25 milyar dolar. Bunu da 1 milyar doları TL tahvil piyasasında, 24-25 milyar doları da hisse senetleri piyasasında. Yani hani çok ciddi bir yabancı sermaye çıkışı oldu geçtiğimiz yıllarda. Bu çıkan sermayenin yani hani 150 milyar dolarlık rakamın 20-25 milyar doları dönse Türkiye'ye, ki şu anda hisse senetleri piyasası fiyat kar oranı, piyasa değeri, defter değeri gibi metrikler açısından özellikle bankalar için ucuz görünüyor. Burada tabii ki hani kısa sürede olsa döviz kurunda düşüş görülebilir. Ama döviz kurunun bu seviyelerden daha da düşmesi seçimlerden sonra Türkiye'nin cari açığını belki tekrar 70 milyar dolara taşıyacak. Yani o yüzden belki seçimlerden sonra döviz kurunda düşüş görülebilir. Eğer klasik politikalara geçileceği anlaşılırsa, klasik para politikasına vesaire geçileceği anlaşılırsa. Fakat bunun biz çok uzun süreli olmasını beklemiyoruz. Çünkü TL'de bir değer kaybı ihtiyacı son aylarda birikmiş gibi görünüyor. Yani eğer TL değer kazandı diyelim, burada Merkez Bankası rezerv biriktirip TL'nin değer kazancını önlemezse muhtemelen cari açık daha da artacak ve sonraki dönemler için TL'de bu değer kaybının gerçekleştiğini göreceğiz. Ben hani Merkez Bankası'nın seçimlerden sonra çok ciddi bir finansal giriş olması durumunda döviz alım ihalelerini başlatabileceğini düşünüyorum. İkinci olarak kur korumalı mevduat türünü eğer yenilenmezse, ki geçtiğimiz günlerde Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati de ifade etti, KKM geçici bir ürün diye. Olur da yenilenmezse yine bir döviz talebi görebiliriz. Bunun dışında zaten ihracatçıların maliyet konusuna değindik. Tüm bu faktörler aslında seçim sonuçlarından bağımsız olarak hani TL'de olur da bir değer kazancı görülürse bunun kalıcı olmayabileceğini işaret ediyor. Ama aynı zamanda şuna da katılmıyoruz biz. Mesela 25 gibi rakamlar görüyoruz şu anda. Dolar TL 25 civarında olmalı. Biz buna katılmıyoruz. Belirttiğim gibi Euro TL'nin şu anda olması gereken seviyeyi 25 olarak hesaplıyoruz. Dolar TL'yi 21'in hafif altında hesaplıyoruz ama parite 1.10 civarında olduğu için hani Euro TL'yi 25'e getirecek Dolar TL seviyesi de aslında 23 civarı. Çünkü paritedeki o eşitliği bozamıyorsunuz. Tek başına Euro TL'nin artması söz konusu değil. O yüzden hani şimdi aslında Euro TL'nin olması gereken seviye 25, Dolar TL'nin olması gereken seviyeyi de 23'e yakın bir seviye olarak hesaplıyoruz biz.
Hesaplıyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Çok sağ olun. Ben şimdi buradan Ali Bey'e geçeceğim. Ali Bey'e sorum. Şimdi tam bugün 13 Nisan baktığımız zaman seçimlere bir ay var. 14 Mayıs'ta seçimler. Sizin tabirinizle son düzlüğe giriyoruz aslında Ali Bey. Son düzlüğe girerken, bir ay kalmışken yatırımcılarımız ne yapmalı? Bizim esas sorumuz bu tabii. Bütün bu gelişmeleri değerlendirdikten sonra özellikle de bizim borsamız, yani Borsa İstanbul'da pozisyonları olan yatırımcılarımız var. Özellikle biz tabii fon açısından bakıyoruz. Hisse senedi fonu olan yatırımcılarımız var. Sizce buradaki hisse senedi pozisyonları azaltılmalı mı? Yoksa yukarıya doğru taşınmalı mı? Ne dersiniz? Hani biraz daha temkinli bir duruşla mı gidilmeli? Yoksa seçimden sonra borsa daha hareketli olacak ve burada hani pozisyonları düşük şeyden seviyelerden alıp maliyetleri düşürerek burada hisse senedi fonlarında ileriye dönük bir yatırım fırsatı var mıdır? Ben hani öncelikle bunu sormak istiyorum. Sonrasında da hani sizden yine yatırım fonlarıyla ilgili görüşlerinizi, diğer fonlarla ilgili görüşlerinizi rica edeceğim Ali Bey.
Tabii. Ben kısaca yine bir yurt dışından başlayayım. Bizim son yaptığımız sohbetimizde yurt dışındaki bankacılık krizi tam başlamamıştı ya da ilk günlerini belki yaşıyorduk. Ve sohbetimizde şeyden bahsetmiştik, risk iştahının kuvvetli olduğundan bahsetmiştik. Aslında bu süre zarfında bunun teyidini aldık. Yani bunu bundan bahsederken böyle bir bankacılık krizinde risk iştahının çok daraldığı bir noktada sert satışlar beklerdik. Ama şöyle bir baktığımızda özellikle büyük teknoloji firmaları önderliğinde %6'ya 7'ye yakın getiriler oldu dolar bazında Nasdaq'ta. S&P'de yine %3 civarında bir getiri oldu. Keza diğer dünya borsalarında da pozitif bir fiyatlama gördük. Bu biraz risk iştahının teyidi gibiydi. Öte yandan diğer varlıklar çok buna uyum sağlamadı. Yani demin altından ve yurt dışı faizlerden bahsettik. Oradaki hareketler daha risk iştahının düşük olduğu dönemlere yakın şekilde hareket etti. Dolayısıyla piyasaların değerlendirmeleri çok farklı oldu. Fed ve piyasa arasında da bir makas olduğundan bahsettik. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde bir parça daha volatilite demek. Yani fiyatlamaların oturması demek. Ama fırsatlar bitti anlamına da gelmiyor. Hala burada bir yurt dışı piyasalarda bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de Fed'in bahsettiği şekilde ılımlı bir resesyon olursa bu yine risk iştahını destekleyici bir unsur olacaktır. Fed'in faizleri daha fazla arttırmak zorunda kalmadığı senaryolar genel olarak yurt dışında risk iştahını destekleyici senaryolar. Buradan yurt içine dönecek olursak özellikle hisse senetleri piyasasından bahsedelim. Yani yılbaşından bu yana baktığımızda belli miktarda bir eksi var. Ancak endeksin eksi oluyor olması değerlemelerin de fazla değerli ya da pahalı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine fiyat kazanç oranının, endeksin fiyat kazanç oranının 2.5'lara kadar gerilediği bir dönem yaşıyoruz. Son birkaç gündeki yukarı doğru hareketle belki bu işte biraz yukarı gelmiştir ama 2.5 ya da işte 2.7, 2.8 bizim çok çok uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeler. Geçen sene %200'lük bir rallinin üstünde oturuyoruz. Ancak enflasyon sebebiyle bilançolardaki rakamlar nedeniyle FK'mız düşmeye devam etti. Dolayısıyla aslında teknik anlamda baktığımızda burası riski arttırma yeri gibi gözüküyor. Tabii bu FK'nın bu kadar düşük olmasının bir nedeni de seçimler gibi belirsizliğin yüksek olduğu, karar vermenin zor olduğu bir olayın olması. Ama yüksek getiri sağlamanın yolu da biraz daha yüksek risk almaktan geçiyor. Dolayısıyla volatiliteye tahammül edebilen, risk alabilen yatırımcılar için hisse senetleri şu anda iyi bir yatırım aracı gibi gözüküyor, yerli hisse senetleri. En azından değerleme alanından bunun teyidini alıyoruz. Ama daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Seçici olmak önemli. Çünkü her sektör geçen seneki gibi karlılığını aynı oranda arttırmıyor. Dolayısıyla hisse senedi seçimi yapabileceğimiz fonları ön plana çıkarmaya devam ediyoruz biz. Bunların başına da HSA fonumuz geliyor. HSA'nın yarısı hisse senedi, yarısı diğer faiz içeren varlıklardan oluşuyor. Ve bu %50'lik kısım içerisinde biz 6-7 hisseyle daha konsantre bir portföyle yatırım yapabiliyoruz. Dolayısıyla HSA bizim yine ön plana çıkardığımız, beğendiğimiz fonların başında geliyor. HSA'dan yanına belki daha fazla hisse senedi riski almak isteyen yatırımcılarımız, nitelikli yatırımcılara satılan serbest fon HKR'yi, kırmızı hisse senedi fonunu ekleyebilirler. Burada da serbest fon olması nedeniyle çok konsantre bir portföy var. Yine en beğendiğimiz hisse senetlerine yatırım yapıyoruz. Farklı hisse senetler değil bunlar, aynıları. Dolayısıyla ESA ile HKR portföyleri benzer ama taşıdıkları hisse senedi oranları farklı. Her ikisi de çok aktif yönetilen fonlar ve hisse senedi riskini almak için doğru adresler olduğunu düşünüyoruz. Yine HVS fonu da bir hisse yoğun fon. Taşıyanlar da sanırım getirilerinden memnunlardır. Endeks üzerinde çok ciddi miktarda getir sağlayan, geçmiş yıllardan beri bunu başarabilen bir fon. Ama bu üç fon hisse senedi riski için doğru alanlar. Bunların yanına çeşitlendirme yapmak isteyen yatırımcılar için yurt dışı varlıkları öneriyoruz ya da döviz varlıkları öneriyoruz. İşte biraz önce bahsettik, piyasalarda bir dövize dönük, bir TL'nin değer kaybına dönük bir beklenti var. Bunun ne kadar olacağı, ne noktada olacağı biraz piyasa şartlarıyla, gelişmelerle belli olacak bir şey. Bugünden bir tam olarak patika çizmek, dövizin şu gün şurada olacağını söylemek çok çok zor. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Yepyeni bir ekonomi politikasından bahsediyoruz belki de. Mevcut politikanın çok fazla devam etmeyeceğinin sinyallerini her taraftan alıyoruz. Dolayısıyla döviz varlıkları da portföye eklemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışındaki risk iştahının olumlu olmasıyla paralel olarak HOY ve HOA fonlarımızı önermeye devam ediyoruz her zaman. HOY %50 hisse senedi, %50 faiz varlıkları içeriyor ve portföyü oldukça global. Yani sadece gelişmiş ülkelere değil, gelişmekte olan ülkelere de yatırım yapıyor. HOA fonu ise daha fazla teknoloji hisselerine önem veriyor. Daha ağırlıklı buralara yatırım yapıyor. Çeşitlendirme açısından oldukça faydalanabileceğiniz yatırım fonları. Bir de bu çeşitlendirmeyi kendim yapmak istemiyorum, bunu size bırakıyorum, yani yatırımcılar da olabilir. Bunun açısından da fon sepeti fonumuz HBN ve ikinci değişken fonumuz HP'de oldukça uygun enstrümanlar. Keza onların getirileri de risk iştahının pozitif olduğu dönemlerde oldukça pozitif ayrışıyorlar. Mart ayında da özellikle böyle bir getiriye şahit olduk. Hızlıca getirilerini toparladılar ve faydalandılar. Önümüzdeki dönemde de hem global hem lokal anlamda risk almanın uygun olacağını düşünüyoruz. Deyip toparlayayım.
Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. İbrahim Bey, aynı şekilde izleyicilerimiz çok faydalanıyorlar değerli görüşlerinizden. Çok teşekkür ediyoruz size.
Biz teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Sevgili izleyicilerimiz, hep diyoruz ki bu videomuzu izlemeden haftaya başlamayın. Size de çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.